bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kayıp Romanlar, Vedat Türkali. Everest Yayınları, 1. baskı, Ekim 2004. Bu kitap 631 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mayıs 2009. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Doktor Nait Kotar yıllar süren siyasal sürgünden tutkuyla bağlı olduğu İstanbul'una dönebildiğinde 70'inin sonbaharındadır. Devrimci bir emeklilik yaşam çizgisi çekmiştir kendince. İstanbul'uyla özlem giderecek, dış ülkelerde sürekli içinde olduğu sanat etkinliklerini ülkesinde izleyecek, artık kapalı olan eski örgütü adına dış ülkelerde sürdürdükleri etkinliklerden, üstünde kalmış yüklüce parayı vereceği en uygun örgütü arayıp bu ağır yükten kurtulacaktır. Bir de roman yazmayı düşünmektedir bu arada. Çelişkilerle çalkalanarak değişen, değişemeyen Türkiye'de şaşkınca dolaşmaya başladığı, daha ilk günlerinde bir genç kız çıkar karşısına. Aralarında yaş uçurumu olan, inandıklarının tam karşısında değerler tablosunu benimsemiş görünen bu genç kızla, Esme ile karşılaşması yeni bir dönem başlatmıştır yaşamında. Kızgınlıklar, karşılıklı suçlamalar, içinde bağlı oldukları değerli tartışmaları, birbirlerini gizli açık kaçınılmaz biçimde de kendilerini sorgulamaya başlamalarıyla yepyeni bir yola düşerler. Ülkenin özgürlük kavgası tarihten gelen, çözüm bekleyen Kürt-Ermeni sorunları, tüm bu sorunlarla birlikte dış iç egemen karanlık güçlerin, mafyaların kanlı gölgesi vardır bu bin bir tehlikeyle dolu yolun üzerinde. Cennet cehennem karışımı ülkemizde yer yer yazarın da katıldığı kendine özgü, acı, buruk tadıyla bir aşk romanı çıkar ortaya böylece. Vedat Türkali'den bir aşk romanı. Vedat Türkali 1919'da Samsun'da doğdu. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan'dır. Orta öğrenimini Samsun Lisesi'nde yaptı. Yüksek öğrenimini 1942'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünde tamamladı. Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1951'de siyasal eylemlerde bulunmakla suçlanarak tutuklandı. Askeri mahkeme tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra koşullu olarak serbest bırakıldı. Rıfat Ilgaz'la birlikte Gar Yayınları'nı kurdu. 1960'da Dolandırıcılar Şahı ile ilk senaryo denemesini yaptı. Otobüs Yolcuları, Üç Tekerlekli Bisiklet, Karanlıkta Uyananlar gibi önemli filmlerin senaryolarını yazdı. 1965'te senaryosunu yazdı, Sokakta Kan Vardı ile yönetmenliği de denedi. Kurgusu, anlatım tekniği ve gerçekçi yaklaşımıyla çağdaş edebiyatta bir aşama olarak nitelendirilen Bir Gün Tek Başına'yı Mavi Karanlık izledi. Yeşilçam dedikleri Türkiye ve tek kişilik ölümle roman uğraşını sürdürdü. Vedat Türkali, Dallar Yeşil Olmalı adlı oyunu ile TRT 1970 oyun ödülünü, Bir Gün Tek Başına ile Milliyet Yayınları 1974 roman yarışmasında birincilik ödülünü ve 1976 Orhan Kemal roman armağanını kazanmıştır. Dolandırıcılar Şahı, Otobüs Yolcuları, Üç Tekerlekli Bisiklet, Şehirdeki Yabancı, Karanlıkta Uyananlar, Bedrana, Kara Çarşaflı Gelin'in senaryolarını yazdı. Sokakta Kan Vardı, Korkusuz Aşıklar ve Kopuk filmlerinin ise senaryolarını yazarak yönetmenliğini yaptı. Senaryolarını yazdığı Karanlıkta Uyananlar 1965 ve Kara Çarşaflı Gelin 1977 Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü almış, yine senaryolarını yazdığı Bedrana ve Güneşli Bataklık filmleri de Karlovy Vary Film Şenliği'nde Sidalk ve İşçi Sendikaları özel ödülünü kazanmıştır. Vedat Türkali'nin yayımlanmış başlıca eserleri: Bir Gün Tek Başına roman 1974, Eski Şiirler Yeni Türküler şiir 1979, 3 film birden senaryo 1979, Mavi Karanlık roman 1983, Eski Filmler senaryo 1985, Bu Gemi Nereye yazılar 1985, Yeşilçam Dedikleri Türkiye roman 1986, Tek Kişilik Ölüm roman 1990, Ölmedikçe yazılar 1999 ve 141. Basamak Oyun, Güven roman 2 cilt 1999, Komünist Anı 2001. Romanların yazılması sırasında alanları ile ilgili konulardaki değerli yardımlarıyla çalışmama katkıda bulunan Ürolog Profesör Doktor Sayın Can Baydinç'e, Kardiyolog Profesör Doktor Sayın Taner Gören'e, Kardiyolog Sayın Oryal Gökdemir'e, Nöropsikiyatr Sayın Haydar Dümen'e, Sayın Esma Ocağı, Sayın Kemal Buluş'a, Sayın Doktor Mustafa Dağcı'ya, Sayın Ulaş Özdemir'e, Sayın Pakrat Estukyan'a, Sayın Sezar Avedikyan'a, Sayın Osman Mehmet'e, Sayın Mehmet Kıvrak'a, Sayın Yalçın Yusufoğlu'na, Sayın Gönül Dinçer'e, Sayın Erden Akbulut'a, Yardımcım Sabahat Özdemir'e, içten borçluluk duygularıyla sağ olun diyorum. Vedat Türkali. Otele gelince dün uğrayıp beni soran Doktor Nahit adlı kişinin pusulasını verdiler resepsiyonda. Dörde katlanmış kağıdı açıp şöyle bir göz attım. Okuyucummuş da Almanya'da Friedrichstrasse'de bir lokantada. Kıvırıp koydum cebime. Sabahtan çıkıp bu akşam saatinde döndüğüm otelde bula bula bu ne idüğü belirsizin pusulasını bulmak sinirlerimi oynattı biraz. Ne günlerdir aramalarını beklediğim yayın evinden bir haber vardı ne de asıl önemlisi. Niye asıl önemlisi oluyor? Ararsa daha mı iyi olacaktı sanki o şırfıntı? Aramayacağı da belliydi. Tümünün canı cehenneme. Odaya girip de karşı duvar boyu cama yayılmış, boğazda dolanıp duran tekneleri, göğün gergin uçuk mavisiyle kıpır kıpır koyu deniz mavisini, her tonda irili ufaklı bitki yeşiline bağlayan karşı sırtları görünce duruldum gibi. Aramayan aramasın, aranayanlar da aramasın. Kapıyı kapattım, gidip pencere önündeki koltuğa bıraktım kendimi. Mutlu bir hüzün vardı içimde, doyumsuzlukla seviyordum bu kenti. Karanlık geliyor, tümünü siler birazdan, ne mavi kalır ne yeşil. Kırpışan ışıkların ardına çekilecek kent. Göremesem de düşlediklerimle mutlu olacağım. Bir uçak geçiyordu göğün derinliklerinden, Van'a gidiyordur, Kürtler vardır içinde. Yüklü göbeklerinde gümüşlü köstek sarkan ağalar, pos bıyıklarının arasında parıldaklı altın dişleriyle tüccarlar. Yanındaki koltukta bölgeye atanmış işkence uzmanı saramık, sarkık bıyıklı gizli polis görevlisi. Kundaktaki oğlana diktiği uyur uyanık gözlerinden belli herifin ne olduğu. Pencere dibinde poşulu gelinin yarım örtü altındaki dolgun memelerini, yanaklarını şişirerek anasını sağar gibi cop cop çekiyor kara oğlan. Çabuk büyüt osunum, çok bekletme işkenceci amcanı, gözü sende. Annesinin dolgun memelerinde herifin kaçamak bakışları. Bunun için mi sığınıyorum ben bu kente, nedir? Akşam Beyoğlu'ndan geçerken sanki gene Sait Faik dikildi karşıma. Ne çok rastlamışım da savaş yıllarında, aşağı yukarı dolanır dururdu Beyoğlu'nda. 60 yıl oluyor neredeyse. Van deyince anımsadım. Niye böyle yapıyorum muydu adamın balgami, kehribar tesbihini çalmış görünme öyküsü? Ne güzel öyküdür o. Van Gölü'nde martılar çığrıştı mı kadınlar ikiz doğururmuş diyordu. Beyoğlu'nda bunu kurmak güzel de gidip bir de görseydin ya Saitçiğim, ikiz mi doğuruyorlar, 9 mu Van'daki analar? Nereden gidip görecek hele o günlerde? Görse de neyi görecek ki, neyi yazsın Burgaz Adası'ndan Sait Faik? Ada pazarından öteyi görmüş mü? Paris'i görmüş, keyfini çıkarmış kendince yaşamın. Gördüklerini iyi görmüş, iyi yazmış. Başka ne istenir adamdan? Kimseden bir şey istendiği yok. Herkes alabildiğini alır, verebildiğini verir. Yaşama oyununun kuralı bu. Hem de her şey sırasıyla. Van'daki kadınların da sırası gelecek. Sırası kaldı mı silahı alıp dağa çıktı Van'daki Kürt kadını. Kadınıyla erkeğiyle Kürt de açıyor gözlerini. Açsın bakalım. Bizimkiler çok açtı, sıra onlarda. Karamsar mıyım? İyimser duyarsız demek mi? Dikel dikeldiğin kadar karamsar olmasan da bir bezginlik çöküyor insana kiminde. Ne serüvenlerden geçecek bu dünya kim bilir? pusuda ne acılar bekliyor daha mutluluk düşündeki insanları. Herhal ileridedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Büyük Nazım'ın özlem dolu dizesini yinelemek hiç değişmeyecek yazgımız mıdır yoksa? İstanbul'u gezmeye başladım mı böyle olurum ben. Elimin erişebileceği ne güzellikler var bugün yetmiyor demek. Doymaz beşer dedikleri kuş itilalara demiş Fikret. Nereye yükseldik ki? Bir yanımızda yükseldik. Ya öbür yanımız? Kıyısından uçuruma bakıyoruz. Yükseldikçe derinleşen uçuruma. Milyonların açlıktan öldüğü dünyadayız. 30 milyonu bizde yarı aç sürünüyor. Soygun, sömürü, kan. Birkaç bin canavar yeryüzündeki tüm güzellikleri yok edebilir bir anda. Yaşa da mutlu ol. Mutluyum gene de. Bunların bilincindeyim çünkü. Çirkinliklere göz yumarak aramadım mutluluğu. Yoruldum biraz o kadar. Bu yolda yorulmanın da buruk bir mutluluğu var. Tam mutluluk nerede ki? Herhal ileridedir. Telefon zırlıyor. Hangi mutluluğun muştusunu verecek bakalım. Efendim. Doktor Knight Bey telefonda bağlayalım mı? Bağlayalım mı? İyi bağlayın, saldırmasın. Kimdir bu herif? Niye arar beni? Yok mu dedirtsem? Aşağıda cebime sokuşturduğum kağıdı çıkarıp baktım göz ucuyla. Lokantada bir gün. Beni görmeyi çok istiyormuş. Önemli bir konuyu konuşacakmış. Ortak tanıdıklarımız varmış Almanya'dan. Üniversite yıllarında da görüşmüş olabilirmişiz. Ben yaşlarda demek. Vedat Bey, sessizlik uzamıştı. Bağlayın. Ne diyeceğim bu adama şimdi, o ne diyecek bakalım. İyi akşamlar Vedat Bey. Derinden yankı gibi gelen biraz titre kalınca bir sesti. İyi akşamlar efendim. Bağışlayın, çok istiyordum sizi görmeyi. Yarın da Ankara'ya gideceğim için vakit saat demeden otelinizden arayayım dedim. Doktor Nait Kotar ben. Ama siz beni başka adla tanıdınız. DDR'da, Doğu Berlin'de, Friedrichstrasse'de bir lokantada birlikte olduk. Saim diye tanıttılar. Anımsadınız mı? Melahatler vardı. Bir de Macar kadın vardı. Birlikte Berliner Ensemble'a gittik o gece. Breit'in Puntilla ile uşağı Matti'yi seyretmiştik. Yüzünüz yabancı gelmiyor demiştiniz bana. Gizlide sayıldığımız için geçiştirmiştim. Gergin bir koşturmaca içinde söylenen şeyler belleğimde kimi resimleri oynatmıştı ya, silikti hepsi. Ne diyeyim bu adama şimdi? Anımsasam ne olacak? Ha evet, buyurun Knight Bey. Sözü uzatmak istemediğimi anlamış olmalıydı. Bir duralamadan sonra aldı hemen. Son romanınızı okudum Vedat Bey dedi. Güveni, sizi kutlarım. Onun üzerine biraz konuşmak istiyordum. Daha doğrusu sonunda romanı okuyucunun sürdürmesini öneriyorsunuz hani. Özellikle o konuyu konuşmak istiyordum sizinle. Önem verdiğim ilginç bir yanına değiniyordu romanın. Keşke böyle yorgun olmasaydım. Sessizlikten güç kazanmış gibi. Bir yerde oturup bir şeyler yiyelim isterseniz diye girdi. Hem de sağ olun doktor, iyi olurdu. Bağışlayın, önemli bir engel var bu akşam. Başka bir gün desek. Kısa bir sessizlikten sonra aldı hemen. Siz de üstelememi bağışlayın Vedat Bey dedi. 38 yıl sonra ilk kez geliyorum Türkiye'ye. Ankara'ya gitmemin nedeni de o. Yasaklıydım. Avukatla İçişleri Bakanlığı'nda genel güvenlikteki dosyama baktıracağız. Kaldırılması gerekli gibi kararlar varmış. İstanbul'a ne günü dönüp ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Ankara'da tutuklanmam bile olası diyorlar. Evecenliğim o yüzden. Sizinle konuşmadan düşmek istemiyorum içeriye. Bana düşünme payı bırakan bir suskundan sonra gene girdi söze. Güleceksiniz belki ya, öteden beri yazarlığa özenmişimdir. Romanı sürdürme önerinizi okuyunca dayanılmaz bir istek duydum içimde. Bu işi ben yapayım dedim. Nedeni bu sizinle konuşmak istememin. Yazmaya başlamak için sizden sorup öğrenmem gerekli şeyler var. 5. kitabı yazmaya kalkışacaklar, Seher'le Turgut'un ne olduğunu biliyor olmalılar diye bitiriyorsunuz romanı. Seher, Turgut ne oldular? Bugünün gerçeğinde doğru yanıtını bilen kaç kişi var acaba bu sorunun? Siz biliyor musunuz söz gelimi? Sınava sokuyor adam beni. Sevindim sizi tanıdığıma Nahit Bey dedim. Doğrusunuz, kolay yanıtlanır bir soru değil. Böylesine incesini düşünen biri olduğunuza göre hemen başlayın. Türkiye'deki devrimci devinimin yakın dönem olaylarına da siz tanıklık etmişsiniz anladığım. Bu titizlikle başarılı olacağınıza inanıyorum. Gereğinde bana yazın, sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Yüreklendirici sözlerin altında atlatma aranır kısa bir duralamadan sonra "Yazmak da olabilir, belki ya" dedi. "Önce sizinle konuşmayı çok istiyordum. Bağışlayın üstelememi. Öğrenmem gerekli olan Seher'le Turgut'un bugün ne olduğu?" Güldüm. Onların ne olduklarını bilsem romanı ben yazardım doktor dedim. Kimseye söyler miyim? Konuşmayı onun için istiyorum ben de ya dedi gülümser bir sesle. Hani bir şey alırım ağzınızdan da. O zaman rahat çalışın. Ağzımdan kaçırabileceğim hiçbir şey yok o konuda. Güvende okuduğunuz gibi Gülhane Parkı'nda bıraktım onları en son. Bir daha da görmedim. Kim gördüyse o yazsın romanı. İşte buna inanmıyorum Vedat Bey. Şaşırmıştım biraz. Sessizce bekledim sürdürmesini. Sizin görmediğiniz hiç gerçek gibi gelmiyor bana. Gördüm de sizden saklıyorum. Yalnız bizden değil, kendinizden de saklıyorsunuz. Kızacaktım. Tatsız, kızgın bir renge çalıyor gibiydi sesi. Bir şeyler daha demesini bekliyordum ki. Böyle bir yere varamayacağız, anlaşılıyor dedi. Ankara'dan dönersem ararım sizi. Aksaray'da postaneden telefon ediyorum. Bekleyenler çoğaldı. Sağ olun, Seher'le Turgut'a rastlarsanız aradığımı söyleyin. Kesinlikle bulacağım onları. İyi günler. İyi günler doktor, başarılar. Sağ olun. Kapandı telefon. Kapanmasıyla da canım sıkılmaya başladı. Niye buluşmamıştım sanki? Daha ilk satırında sözüne taş koyan adamla. İlginç birine benziyordu. Çağırsam atlayıp gelecekti hemen. Ne de iyi olurdu. Saatler saati konuşmaya dalacak. Kim bilir ne konuların tadını çıkaracaktık şurada. Sinirimi bozacaktı bir güzel. Sinirimi bozmayan mı var? O yüzden de kimse sinirimi bozamaz artık. Doğu Berlin'de Friedrichstrasse'deki lokantaya birkaç kez gittiğimizi, orada karşılaştığımız birilerini de şöyle böyle anımsıyordum ya. Bu doktor Knight'i sayım diye mi tanıtmışlar demişti. Hiç, doktorları pek sevmem de ondan mı atlattım? O da nereden çıktı? Bana sağlığımı kazandıran kişiyi sevmem mi? Soytarısını sevmem. Hangi mesleğin soytarısı sevilir ki? Doktor Şefik Hüsnü'yü, Doktor Hikmet'i sevmez miydim? Hele Doktor Heygi. Doktor diye mi düşünüyorduk onları? Bunu da doktor diye düşünme istersen. Adam roman yazacakmış. Yazar, niye yazmasın? Kafasını Seher'le Turgut'a takması da olmayacak şey değil. Roman kişilerinin gerçek kimliğini aramak basit bir okuyucu merakı. Onu aşmamış demek. Düşün düşünme. Adam doktor. Karşısına etiyle kanıyla birisini dikmesin olur mu? Yatırıp sırtını dinlemeden, tansiyonuna bakmadan ne desin? Beyin tomografisi, kan, idrar incelemesi de istersin değil mi doktorcuğum? Sonografiden geçirip böbreği, dalağı, ciğerleri aklınca dalga geçiyorsun. Biliyorum saçmaladığımı. Romandaki son sözde ben bastırdım Seher'le Turgut'a. Başka bir şeyler demek istiyordu adam. Bugün de tanıyormuşum Seher'le Turgut'u da saklıyormuşum. Niye? Suçlama vardı sesinde sanki. Kim bilir neler soracak, neler anlatacaktı. Buyursun, gelip otursun karşıma. Sorsun da anlatsın da ağzını dilini tutan mı var? Hoş geldin Doktor Nahit. Telefondaki kalın sesine inat, çelimsiz biriymişsin gibi geldin bana. Otur şu koltuğa. Telefonunu santrala bağlatmasaydım yoktun. Çağırdığım için varsın şimdi de. Atlattım seni ya, böylesi daha iyi oldu doktor. Gözlerim üstünde artık, konuşabildiğin kadar konuşursun sıran gelince. Unutma, ortaya atıldığına göre yalnız benim değil, birilerinin de gözleri hep üstünde olacak artık.